Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. Sanat'ta bu haftada sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder. Yarım saat sizlerle birlikte olacağız inşallah. Umarız sıkmadan kültürle, sanatla iç içe bir yarım saat geçirmiş oluruz diyelim.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, bu programda önce benim düşüncemde bu hafta sizlerle önemsediğim bir konuyu sizin de gündeminize getirmek istiyorum. Kültür, sanat dediğimiz vakit genelde işte kültür adamları, yazarlar, çizerler, şairler, sanatçılar akla gelir. Sanat dediğimizde belki bunların işte şiirse genel tematik olarak şiirden, romansa romandan, işte plastik sanatlarsa plastik sanatlardan bahsedilir ve eserler konu yapılır. İşte mesela güzel bir şiir, iyi bir roman, işte belki bir heykel, buna benzer sanat eserleri de bahsedilir. Dolayısıyla kültür sanat adamları, bunların eserleri ve sanatla ilgili genel geçer şeyler, temalar ele alındığı vakit sanki kültürün ve sanatın bütün unsurlarından bahsetmiş gibi hissederiz kendimizi. Aslında evet, bununla sanki puzzle'ın parçaları tamamlanmış gibidir. Fakat aslında eksik kalan gene bir bölüm yok değildir. Nedir diyecek olursanız, evet, kültür ve sanattan bahsederken bir de kültür sanat atmosferinden bahsetmek gerekir. Aslında kültür sanat atmosferi dediğimiz bir yerde hava gibi görünmeyen bir şey değildir. Belki evet, atmosfer görünmeyen bir şeydir de kültür sanat atmosferi dediğimiz vakit bayağı da bildiğiniz ete kemiğe bürünen şeylerden bahsederiz. Ve bu kültür sanat atmosferi en az belki kültür sanat birikimi kadar ve kültürü sanatı besleyen faktörler arasında geçmiş birikimler kadar, geçmişte kalan büyük şairler, yazarlar, sanatçılar kadar kültürü sanatı besleyen ana damarlardan bir tanesi de işte bu kültür sanat atmosferi dediğimiz, belki bahsederken çoğu zaman da unuttuğumuz veya önem atfetmeyerek üzerinde pek durmadığımız, önemsemediğimiz konudur. Yani kültürü besleyen en önemli faktörlerden bir tanesi de işte bu üzerinde çok durmadığımız kültür sanat atmosferidir. Değerli dinleyenler, kültür sanat atmosferi dediğimizde bir okuldan belki bahsetmiyoruz, bir kitaptan belki bahsetmiyoruz ama kültürel havadan, kültürel etkileşimden bahsediyoruz. Bunu besleyen faktörlerden bahsetmiş oluyoruz. Yani üç arkadaş bir araya geldiğimizde futboldan da bahsedebiliriz. Askerlik anılarımızı da anlatabiliriz. Siyaseti de konuşabiliriz. İşte vatan millet Sakarya'da diyebiliriz. Ama bir taraftan bir şiirden bahsetmek, bir romandan bahsetmek, okuduğumuz en son kitaptan belki bahsetmek, bir resimden bahsetmek bu da mümkündür. Dolayısıyla bir kere her şeyden önce kültür ve sanatla iç içe bir çevrede olmak bu anlamda kültür sanat atmosferini oluşturan en temel faktörlerden bir tanesidir. Ama bunun dışında da tabii kültür sanat atmosferini oluşturan diğer ögeler de yok değildir. Mesela televizyonlarımız, radyolarımız, medya organlarımız, hatta sosyal medya dediğimiz, yani medya çeşitlemesini de yaparak bunu biraz ucu açık konuşmak gerekiyor. Bütün bunların içerisinde kültür sanat ne kadar başat bir yer tutuyor. Televizyonlara bakarsan yani kültür sanat çok fazla yer tutmuyor. Gazetelerin belki yazılı medyanın, yazılı basın organlarının en okurmayan yerleri genelde kültür sanat dünyasını oluşturuyor. Veya öbür taraftan kitap dünyasına baktığımız vakit belki sayı olarak çok fazla kitap var, kitap basılıyor, kitap fuarları tıklım tıklım. Elbette bundan gene hoşnutuz, hoşnut olmamak mümkün de değil. Ama öbür taraftan böyle kültür sanat dediğimizde bu eserler bağlamında, sanatçılar bağlamında bizim dünyamızda ne kadar yer tutuyor? Bu kültür sanat atmosferini besleyen en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Tabii meseleyi böyle ortaya koyduğumuz vakit kültüre ve sanata ne kadar önem verdiğimizle de bu alakalı. Yani bir toplum düşünelim ki kültür sanattan bahsederken sanki fantastik şeylerden bahsediliyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Bu kabil şeylerden bahsediliyor gibi kültür sanata böyle bir yaklaşım söz konusu ise kültür sanata ne kişisel hayatımızda ne toplumsal hayatımızda yeteri kadar önem vermiyoruz demektir. Kültür sanata önem vermediğimizde de elbette ortaya çok nitelikli sanatçıların çıkması, nitelikli eserlerin çıkması ve bunların da üst üste koyduğumuz vakit bizim kültür sanat dünyamızı inşa etmesi çok söz konusu olmayacaktır. Ama ortalama bir lise talebesinin bile artık liseye kadar zorunlu eğitim oldu biliyorsunuz sevgili dinleyenler. Dolayısıyla bu zorunlu eğitime tabi tuttuğumuz çocuklarımızın bile mezun olduktan sonra lise talebesinin bile o anlamda ortalama bir kültür sanat beğeni düzeyinin oluşması, kültür sanat fikrinin bu yatkınlık bir tarafa onu bir tarafa bırakalım. Fakat bir beğeni düzeyinin oluşması veya kültür sanat dediğimizde en temelde bazı akımlardan haberdar olması veya gelinen noktadan haberdar olması ve kültür sanat dediğimizde de 3-5 cümle edecek kadar bir kültür sanatla iç içeliğinin söz konusu olması gerekir diye ben düşünüyorum. Fakat gel gör ki sosyal medyanın bu kadar bizi meşgul ettiği bir dünyada, işte telefonun, akıllı telefonların hayatımızda bu kadar yer tuttuğu bir dünyada, televizyonun, belki sinemanın, diğer faktörlerin, tabii sinema sanat aynı zamanda, yani televizyonda dediğimizde bu sanat eserlerine yer veriyorsa program akışı içerisinde elbette sanata katkı sunuyor demektir. Ama bütün bunlar üste koyduğumuz vakit bu kadar kültürel olarak dağıldığımız bir atmosferde, bir dünyada kültür sanat dünyamızın yeteri kadar sağlıklı bir şekilde inşa edildiğinden söz etmek mümkün olmayacaktır. Ama değerli dinleyenler, hep bahsediyoruz, hep söylüyoruz. Kültür sanat dediğimiz vakit esasen bir toplumun bekasından bahsediyoruz demektir. Bir toplumun geleceğinden bahsediyoruz demektir. Ve bir toplumun geçmişiyle beslenen bir toplumun geleceğini inşa etmesinden bahsediyoruz demektir. Bu en nihayetinde son talde söylenecek şey şu. Kültür sanat dediğimiz vakit olsa da olur, olmasa da olur şeylerden bahsediyor değiliz. Kültür sanat dediğimizde o kadar önemli şeylerden bahsediyoruz ki ve bir gelecekten bahsediyoruz ki bizim bu geleceğimizi, hem kişisel geleceğimizi hem toplumsal geleceğimizi belirleyecek çok önemli faktörden bahsediyoruz demektir. Buna bir devlet politikası olarak da elbette yaklaşmak gerekir ama onun da ötesinde toplumsal bilincin ve farkındalığın oluşarak kültüre, sanata, kendi kişisel hayatımızda da, toplum hayatımızda da çok başat bir konum vermemiz gerekir. Yani çok başat bir konumda kültüre, sanata hayatımızda yer vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet değerli dinleyenler, bu hafta da benim düşüncem böyle. Umarım katılıyorsunuzdur. Yani ortalama katıldığınız şeylerden bahsediyoruzdur. Bu konuda bir tereddüt bende yok. Onu özellikle belirtmek isterim.
Kitap Dünyam.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta Ankara'dan bahsedeceğiz. Yani Ankara'dan derken de yaşadığımız şehirden değil, Ankara isimli romandan bahsedeceğiz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bu temel yapıtlarından bir tanesidir. Tabii yaşadığımız şehri de, tabii özellikle biz kendimiz yaşadığımız şehir olduğu için bahsediyoruz ama dinleyicilerimiz dünyanın dört bir tarafında yaşamaktadır. Fakat bizim yaşadığımız şehirdir, başkentimizdir. Dolayısıyla bu anlamda biz kendimiz yaşadığımız şehri anlatan bir yerde bir romandan bahsetmek bizim için çok daha ilginç oluyor. Yakup Kadri Karaosmanoğlu yakın tarihimizi, Cumhuriyet tarihimizi anlatan eserler vermiştir. Bu anlamda sadece ona bir edebiyat adamı, edebiyatçı gözüyle de bakılamaz. Benim kanaatim ona aynı zamanda yakın tarihi anlatan bir sosyolog olarak bakmak da, bir tarihçi olarak belki bakmak da mümkündür diye düşünüyorum. Çünkü o yakın tarihi anlatan, o atmosferi, kültürel ortamı, o yakın tarihi anlatan çok önemli bir kültür sanat adamından bahsediyoruz. Eserlerinin yani roman kalitesini, roman değerini, roman olarak değerini ayrıca belki tartışmak mümkün ama bizim kültür sanat dünyamızı oluşturan temel ögelerden bir tanesidir diyebiliriz. Sevgili dinleyenler, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara isimli yapıtı Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatmaktadır. Cumhuriyet İnkılabı'nı anlatmaktadır. O dönemin toplumsal yapısını anlatmaktadır. O dönemin insanların ruh ve düşünce dünyasını anlatmaktadır. Dolayısıyla o dönemi tanımak isteyenler bir hani tarih kitabı da elbette okumalılar. Bir sosyoloji kitabı da belki okumalılar ama Yakup Kadri'nin bu Ankara isimli eserini de mutlaka okumalılar diye ben düşünüyorum. Roman 3 bölümden oluşuyor. 3 bölümde işte Kurtuluş Savaşı'nın öncesi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonrası ve gelecek anlatılıyor. Adeta böyle bölümleme yapmak mümkün. İlk bölümde Kurtuluş Savaşı ile sonuçlanan savaş yıllarındaki Ankara kısa hatlarıyla anlatılıyor. Romanın temel kahramanı Selma Hanım ve Selma Hanım'ın etrafında gelişiyor. İlk bölümde kocası Nazif Bey Ankara'ya tayini çıkmış, bir bankacıdır. Selma Hanım da bu vesileyle Ankara'ya gelmiştir ama Ankara yabancı, yaban bir memlekettir Selma Hanım için ve eşi için. Hiç tanıdıkları yoktur, hiç akrabaları yoktur, eşi dostu yoktur. Dolayısıyla bir İstanbul hanımefendisinin Ankara'da tutunması, Ankara'ya alışması zorlu bir süreçtir ve Selma Hanım bu zor koşulları yaşamıştır. Hem Cumhuriyet'in ilk yıllarının zor koşullarından bahsediyoruz hem de İstanbul'da yetişmiş birinin bir Anadolu kasabasındaki hayatından bahsediyoruz. Eşinin dostunun olmaması elbette bir handikaptır. Bundan da öte Selma Hanım tabii Ankara'ya geldiği vakit daha milli duygularla da tanışmıştır. Belki İstanbul'da yaşamadığı o duygularla burada karşılaşmıştır. Milli mücadele dönemine yakın tanıklık etmiştir, etmektedir. Giderek de bu yakın tanıklığı Selma Hanım'ın kişisel düşünce dünyasını, duygu dünyasını oluşturmaya başlamıştır. Fakat eşi biraz bu tarakta bezi yoktur diyebiliriz. Yani önce vatan mı, önce menfaat mi, kendi halinde bir dünyası vardır ama çok milli mücadeleyle falan yakın alakası yoktur. Fakat eşinin işte yakın çevresi ile Selma Hanım'ın da bu süreçte tanışıklığı başlamıştır. Roman ilk bölümünde Selma Hanım bir süre sonra eşinden ayrılmıştır. Ayrılmak durumunda kalır çünkü dediğimiz gibi Selma Hanım milli duygularla beslenmekte fakat eşi çok fazla o tarakta bezi olan birisi değildir. İkinci bölümde ise Selma Hanım Nazip Bey'den boşanır, eşinden boşanır. Emekli Miralay Hakkı Bey'le tanışır. Hakkı Bey'in karısı olmuştur. onunla evlenmiştir. Hakkı Bey bir milli mücadele kahramanıdır. Fakat milli mücadeleden sonra Hakkı Bey'in öncelikleri de değişmeye başlamıştır. Deyim yerindeyse milli mücadele döneminde misyonunu tamamlamıştır. Milli mücadeleden sonra da artık kendi kişisel dünyasında işte paraydı, makamdı, servetti, bu tür işlerin içerisine girmişlerdir. Bu dönem aynı zamanda milli mücadelenin ilk dönemindeki biraz dejenerasyonu da anlatmaktadır. Hakkı Bey'le evliliği de dolayısıyla Selma Hanım'ın çok tıkırında gitmez. Yani veya bir süre sonra Hakkı Bey'le evliliğinde de sorunlar yaşarlar. Çünkü Hakkı Bey'le de dünyaları çok farklılaşmıştır. İlk tanıdığı milli mücadele kahramanı Hakkı Bey değildir. O dejenere toplumun bir parçası Hakkı Bey'dir. Dolayısıyla bir kahramanın, Selma Hanım'ın gözündeki bir kahramanın günler geçtikçe erimesiyle karşı karşıya kalmaktayız. Ve bir süre sonra Hakkı Bey ile de evliliği sona ermiştir. Romanın son bölümünde bir genç gazeteciyle tanışır ve gazeteciyle evlenir bu defa. Neşet Sabit Bey ismindeki gazeteciyle evlenir. İkisi de daha çok milli duygulara yatkın isimlerdir. Milli duyguları güçlü, canlı isimlerdir. Ve son bölümde Selma Hanım bir anlamda hayalindeki Ankara tasavvurundan bahseder. Selma Hanım'ın bu tasavvuru tabii daha canlı bir cumhuriyet kentidir. Cumhuriyetin 10. yıl dönümü marşı, 10. yıl dönümü bayramları çerçevesinde geçer bu tasavvur. Gazi ile karşılaşmaları, Gazi'nin hitabı, bir devrin, yeni bir devrin başlangıcı, işte cumhuriyet inkılaplarının oturması, yepyeni bir tasavvurdur. Burada yazar bir anlamda hem o cumhuriyetin ilk yıllarındaki dejenerasyondan muzdarip olarak böyle bir tasavvur geliştirmiştir. Aynı zamanda Anadolu'ya artık Selma Hanım iyice intibak etmiştir, alışmıştır. Çevre olarak, kültür olarak, toprak olarak, Anadolu'nun zenginlikleri olarak her bakımdan tam bir Anadolu insanı portresiyle karşı karşıyayız. Biraz önce de başlangıç kısmında da söyledim. Burada elbette Ankara isimli bu roman kalitesi, roman kalibresi açısından ayrıca belki değerlendirmek gerekebilir. Fakat yakın tarihin başyapıtlarından bir tanesi diyebiliriz. Bu anlamda özellikle yakın tarihimizi, Cumhuriyet'in ilk yıllarını tanımak isteyenler açısından mutlaka okunması gereken bir kitap diyebiliriz.
Kültür, sanat.
Sevgili dinleyenler, kültür sanat bölümünde bu hafta sizlere ilginç haberler vereceğiz. Yani ilginç olduğunu düşündüğümüz haberler vereceğiz. Romantik Türkiye şarkısı var. Bilmiyorum duydunuz mu? Hiç duymuş musunuz onu bilmiyorum. Fakat Çinlilerin meşhur olan şu dönemde bir şarkısından bahsediyoruz. Ve bir hayli yaygın, hemen hemen herhalde bütün Çinlilerin bildiği bir şarkıdan bahsediyoruz. Son dönemin en popüler şarkılarından bir tanesi, Çin'de fevkalade yaygın. Şarkının sözleri ilginç. Yani Çin'deki bir şarkıdan bize ne diyebilirsiniz. Belki melodisini hiç duyduk ya da duymadık. İşin bu tarafı da bir tarafa. Belki hiç duymayacağımız bir şarkı da olabilir. Veya işte duysak bile bize çok şarkının melodisi ve sözleri çok bir anlam ifade etmeyebilir. Anlamayabiliriz. İşin peki o zaman hal böyleyse sen bu şarkıdan neden bahsediyorsun? Kültür sanatta neden bu şarkıya yer veriyorsun diyecek olursanız, hemen şarkının sözlerinin ilginç olduğunu ve bize hitap ettiğini, özellikle bizden bahsettiğini özellikle bahsetmek istiyorum ve bu sebepten dolayı bizim için önem arz ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Nedir o? Şarkının sözleri ilginç sevgili dinleyenler. Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum diyor. Bu sözlerin, şarkı sözlerinin içerisinde yer alması bizim için önem atfediyor. Türkiye'den romantik Türkiye olarak bahsetmesi özellikle tabii gururlandırıyor. Yani şarkıcı Türkiye'nin hangi unsurlarından, tarihinden mi, kültüründen mi, tabiat güzelliklerinden mi, neden etkilendi bilmiyorum ama şarkıcının kafasındaki Türkiye romantik Türkiye. Biz romantizm dediğimizde bugüne kadar Fransa akla gelirdi mesela. Genç çiftler balayını orada geçirmek isterlerdi. Demek ki Çinlerin kafasında da romantik Türkiye algısı var. Bu algı hem ilginç bir algı hem de bizim için belki sevindirici bir algı sevgili dinleyenler. Seni seyahate götürürüm diyor, seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum diyor. Romantik Türkiye'den bahsetmesi ilginç dedik ve burada da özellikle hayat ancak böyle anlamlı olur diye de ekliyor. Yani seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum, hayat ancak böyle anlamlı olur diyor. Ve klipte peri bacaları görüntüleri yer alıyor. Bu da ilginç. Demek ki şarkıcı romantik Türkiye derken mesela peri bacalarından, bu tabiat güzelliklerinden bir hayli etkilenmiş gözüküyor. Ama sadece tabiat güzellikleri Türkiye'yi romantik Türkiye olarak vasıflandırmak için yeterli değildir. Demek ki şarkıcının kafasında romantik Türkiye dediğimizde başka algılar canlanmaktadır. Çinlerde eğer böyle bir izlenim bırakabildiysek ne mutlu bize sevgili dinleyenler. Yeşilçam'ın eskimeyen filmleri gösterime sokulduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Yeşilçam Film Günleri 9 Mart'ta başladı. Özellikle genç kuşak sinema severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Neler gösterime girdi? Kısaca bahsedecek olursak, Bizim Aile 1975 çekimi, Mavi Boncuk 1974 çekimi, Sev Kardeşim 1972 çekimi, Aile Şerefi 1976, Hababam Sınıfı 1975, Hababam Sınıfı Tatilde 1977, Hababam Sınıfı Uyuyor 1976, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 1975 çekimleri, Süt Kardeşler, Kalbimin Efendisi, buna benzer birçok Yeşilçam klasiği gösterildi, gösteriliyor ve netice itibarıyla nostaljik günlerle sinema severler buluşmuş oldu. Evet değerli dinleyenler, Cemil Meriç'in 83 yıl önce Afrin için şiir yazdığını biliyor muydunuz diye sorayım. Valla ben bilmiyordum, yani hani hiç kompleks yapmaya da gerek yok. Yani insan her yaşta bir şeyler öğreniyor. Ben de Cemil Meriç'in 83 yıl önce Afrin için şiir yazdığını yeni öğrendim. Ve hemen dedim ki bunu dinleyicilerimizle paylaşmamız lazım. Dolayısıyla Afrin malum bugünlerde Zeytin Dalı operasyonu yapılıyor. Türk ordusu orayı özgürleştirmek için, oradaki halkları özgürleştirmek için orada. Ve tam bundan 83 yıl önce 1935 yılında Afrin için şiir yazıyor Cemil Meriç. Aslında Cemil Meriç bir şair değil, büyük mütefekkir ama Afrin için bir şiir yazmış. Yani hepsini okumayayım isterseniz. Çok da uzun değil. Kışın rüzgarları tehdit ederdin, sevahil darbeyi mevcinle inlerdi, kaçardı irtiaşla savletinden ve gahi kahrını teşdidi ederdin. Sürüklerdin rehmi azmin devler, yıksan bin hanumanı bugün, amik halkına yeni bir mezar etsen ve göklere yücelip yıldızlarla öpsen diye devam ediyor. Büyük mütefekkir Cemil Meriç'in Afrin için yazmış olduğu şiir değerli dinleyenler.
dizelerden.
Sevgili dinleyenler, programımızın en hoş köşesine geldik, en hoş bölümüne geldik. Dizelerden bölümünde gene bir şiirle sizi baş başa bırakacağız. Naçizane benim dizelerimi Nilgün Doruk seslendirecek. Tabii Nilgün Doruk seslendirince de daha böyle bir değer kazanacak diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Huzursuz atıyor kalbim diyeceğiz. Ben bunun üzerine söz söylemiyorum. Nilgün Doruk'la veda etmiş olalım. Gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Bu kadar kusursuzken bahar, tam da en kara kışın kararttığı içimizde umut tomurcuklanmaya durmuşken küt küt huzursuz atıyor kalbim. Anlamıyorum, rüzgarla kanatlanmış atlılar neden dört nala kovalıyor ardından? Ya da havası ağırlaşmış bir odada sıkıntıdan yanardağ içimde patlamaya yükselen lav gibi bir sıvı damarlarımda içimi kirletiyor. Dolaşıyor huzursuz gözlerin üzerimde. Bulutsuz göklerinde huzursuz. Çakıyor şimşekler bir yalım sanki üzerimize çatlayan göklerden. Haberci kuşlar geliyor sevdasız karanlık gecelerde bedenim, gölgem toprağa düşüyor gibi cansız. Atların kalbi çatladı çatlayacak. Kalbim sığmıyor içime, içim çatlayacak. Atlılar kovalarken huzursuz atan kalbim sıkışıyor beton duvarlar arasına. Sağır duvarlarda işitilmiyor sesimiz. Kimsesiz, gurbette gibiyiz. Haç safhada bir keşmekeş, bir kovalamaca şehrin bulvarlarında. Serseri kalabalıklar, serseri umutların peşinden seyirtirken, sokak lambaları aydınlatmaktan aciz gövdesi büyük karanlıkları. İnsan kaynarken sokaklar, çarşılar, pazarlar, azgın kalabalıklar, aç kurtlar gibi kovalarken, öncesiz ve sonrasız belirsiz gelecekleri, incin top oynar mabetlerde, kümbetlerde sessizlik, huzursuz edici rutubet gibi, yapışkan, inançsız, loş bir boşluk, içimizde içimize sığmayan. Adam boyu karanlıktan sarmaşık, içimiz karışık, açık denizler gibi gözlerin. Yine de bir an zenci yürekleri aydınlatıyor. Umut, göğermiş bulutlardan, gök çatlağından çakan şimşek gözlerinde bir ışık. Delişmen oynaşıyor içimizde, yeni yetme heveslerle birlikte. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.